Ayrım 16.
Polisin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukla ilgili olarak kayıtlarına el koyduğu Albayrak'ın mali koordinatörünün Refah Yol döneminde İstanbul Defter Darlığı görevini vekaleten yürüten Nurettin Canikli olduğu ortaya çıktı. Belediyeden trilyonlarca liralık iş alan metro ve iki telli başak konutları ihaleleri ile bilinen Albayrak'ın kayıtları Canikli tarafından denetlendi. 1995'e dönemin Maliye Bakanı İsmet Atilla tarafından daire başkanları arasından kıdem sıralamasında en arkalarda olmasına rağmen Gelirler Genel Müdür Yardımcılığına getirilen Canikli'nin yıldızı Refah Yol döneminde parladı. Canikli 58. hükümette başbakan yardımcısı olan Abdüllatif Şener ile kol kola gezecek kadar yakın arkadaştı. Kemal Unakıtan'ın bakan yardımcısı sıfatı bahşettiği ikinci kişi AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli. AKP'nin gündeme getirdiği mali af yasa taslağını çıkarmak için uğraş verenler arasında Gedikli ismi de öne çıkmıştı. Unakıtan koltuğuna oturur oturmaz işe kara para olaylarını incelemekle görevli Mali Suçlar Araştırma Kurulu yani MASAK Başkanı Nejat Coşkun'u görevden almak ve yerine maliye müfettişi Genç Osman Yaraşlı'yı getirmekle başladı. Aynı şekilde Gelirler Genel Müdürü Metin Özşahin'i de görevden aldı ve yerine Osman Arıoğlu'nu getirdi. Ancak Cumhurbaşkanlığına gönderilen her iki atama kararnamesi de veto edildi. Buna karşın Yaraşlı ve Arıoğlu vekaleten aynı koltukta oturmaya devam etti. Kayınbirader, atamalar konusuna gelmişken hemen şunu belirtelim. AKP hükümetinin en etkin olduğu konuların başında üst düzey kamu yönetimini neredeyse tamamen değiştirmesi geliyordu. Genelkurmay Başkanı'nın ağzından da dile getirilen bu kadrolaşma tehlikesi konusunda CHP tarafından hazırlanan raporda Türkiye'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kökenli politikacı ve bürokratlarla eş, dost, akraba ve diyet borçları nedeniyle seçilen bir kadronun yönettiği ortaya kondu. CHP'nin raporuna göre İstanbul Belediyesi'nden gelen politikacılar şunlar: Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji Bakanı Hilmi Güler, Amasya Milletvekili Hamza Albayrak, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, İstanbul Milletvekilleri Mehmet Mustafa Açıkalın, Hüseyin Besli, İdris Naim Şahin, Gülseren Topuz, Kahramanmaraş Milletvekili Nevzat Baktil, Kayseri Milletvekili Adem Baştürk, Kırşehir Milletvekili Mikail Arslan, Sivas Milletvekili Selami Uzun, Amasya Milletvekili Akif Gülle. Raporda adı geçen belediye kökenli bürokratlar ise şunlar: İstanbul Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Abdurrahman Gündoğdu THY Genel Müdürlüğüne, İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu DSİ Genel Müdürlüğüne, eski İstanbul Belediyesi Genel Sekreteri Kahraman Emmioğlu TÜPRAŞ Yönetim Kurulu Başkanlığına, İstanbul Belediyesi Kiptaş AŞ Genel Müdürü Erdoğan Bayraktar Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Yusuf Beyazıt Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ Genel Müdürü Mehmet Atalay Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Erman Tuncer İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Recai Berber Ereğli Demirçelik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, İETT Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Karaman TCDD Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın kayınbiraderi Cihanser Erel de eş dost atamaları içinde yer alıyordu. Erel AKP iktidarı ile birlikte Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına getirildi. Öte yandan Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun kardeşi Mehmet Azmi Aksu, Kültür Bakanlığı Müsteşarlığına Devlet Bakanı Beşir Atalay'ın yeğeni İbrahim Atalay, Ereğli Demir Çelik Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in ağabeyi Abdullah Şener, Aysel Yönetim Kurulu Üyeliğine Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun'un oğlu Osman Yıldırım, Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdür Yardımcılığına Coşkun'un eşinin yeğeni Kemal Güven Önder, Tarım Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil'in kardeşi Nihat Pakdil, Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü'ne ise Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın halasının oğlu Süleyman Karaman getirildi. Kadrolaşma konusunda Maliye Bakanlığı'nın aldığı pozisyon ilginçti. Bizzat Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'ün ağzından "Kaygılıyız kadrolaşma konusunda AKP hükümetinin yöntemi vekalet sistemi oldu" deniliyordu. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, irticai faaliyetlere yakınlığı olanlar hakkında kendisine gönderilen raporları esas alarak atama kararnamelerini geri çevirince, hükümet aynı isimleri vekaleten aynı koltukta oturtmaya başladı. Maliye Bakanlığı ise bu vekalet sisteminin en yaygın olarak uygulandığı yer oldu. Bunların ilki Gelirler Genel Müdür Vekili Osman Arıoğlu oldu. Gelirler Genel Müdürlüğü'ne atanmasına ilişkin kararname, tarikatlarla bağlantılı olduğu iddiasıyla köşkten geri dönünce bu görevde vekaleten tutuldu. Maliye Müfettişi Genç Osman Yaraşlı'nın Nejat Coşkun'un yerine Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı'na atanması köşk tarafından uygun görülmedi. Yaraşlı irticai faaliyette bulunduğu ve Başbakanlık Takip Kurulu'nda BTK dosyası olduğu iddiasıyla asaleten atanamadığı MASAK Başkanlığı'nı vekaleten atandı. Zekeriya Temizel tarafından daire başkanlığından alınan Maliye Müfettişi Hasan Gül, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'ne önce vekaletle oturtuldu, sonra kararnamesi çıkarıldı. Maliye Müfettişi Cemal Boyalı, köşkün asaleten atanmasını onaylamadığı Ankara Defterdarlığı görevini vekaleten yürütüyor. Aynı şekilde Bursa Defterdarlığı'na atanması Cumhurbaşkanı tarafından uygun bulunmayan Gelirler Kontrolörü Fatih Acar da yine vekaleten Adana Defterdarlığı görevini yürütüyor. Metin Kilci ise Kemal Unakıtan'a bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na vekaleten atandı. Dipnot Milliyet Gazetesi 27 Mayıs 2003. İlk kanun nereden buldun ve mali milatın kaldırılışı? Kemal Unakıtan'ın Maliye Bakanlığı olarak imza attığı ilk kanuna özellikle değinmek gerekiyor. Zekeriya Temizel'in bakanlığı döneminde yapılan ve vergi reformu olarak bilinen düzenlemelerle her türlü gelirin vergilendirilmesiyle para ve servetin kaynağının sorulması teorik bazda kalsa da bir ölçüde sağlanmıştı. Ancak Ecevit hükümetinde Sümer Oral'ın bakan olmasının ardından bu düzenlemeler 2003 yılı başında yürürlüğe girecek şekilde ertelenmiş ve hiç uygulanmamıştı. Mali milat uygulaması ile vergi kanunlarının nereden buldun sorusuna imkan tanıyan yasal değişikliklerin yürürlükten kaldırılacağı AKP'nin programında da yer alıyordu. Mali milat ve nereden buldun yasaları nedeniyle Türkiye'den 100 milyar dolar kaçtığını ileri sürenlerin etkisiyle hükümet bu düzenlemeleri yürürlükten kaldırmak için kolları sıvadı. Hem de kayıt dışı ekonomiye prim veriyorsunuz diyenlerin karşı çıkışlarına rağmen. Sonunda TBMM'de olağanüstü çoğunluğa sahip AKP oylarıyla bu iki yasal düzenleme, 1999 yılındaki deprem sonrası konan vergilerin yürürlük sürelerini uzatan kararlarla birlikte kanunlaştı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, TBMM'de 19 Aralık 2002 tarihinde kabul edilen mali milat ve nereden buldun yasalarını yürürlükten kaldıran yasal düzenlemeyi 31 Aralık 2002'de kayıt dışı ekonomiye mücadeleyi zayıflatır gerekçesiyle yeniden görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderdi. Kemal Unakıtan aralarında gelir getirici düzenlemelerin de yer aldığı vergi değişikliğinin resmi gazetede yayımlanmamasının günlük 5 trilyona mal olduğu yönündeki eleştirilerini dile getirirken şunları söyledi. Biz buradan yıllık 2 katrilyon lira civarında bir gelir bekliyorduk. Kanunun zamanında yürürlüğe girememesiyle bizim günlük 5 trilyon lira üzerinde bir kaybımız oluyor. Bu önemli bir kayıp. Bu bakımdan meclis ne kadar çabuk kabul ederse, Sayın Cumhurbaşkanı da ne kadar çabuk onaylarsa kaybımız o kadar az olacak. Yoksa gün başına 5 trilyon kaybınız var. Bu Unakıtan'ın Cumhurbaşkanı'na yönelik ilk sataşması olacaktı. Çankaya'dan gelen cevap. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in cevabı Özel Kalem Müdürü ve Dışişleri Başdanışmanı Büyükelçi Tacan İldem aracılığıyla geldi. İldem Cumhurbaşkanı'nın mali miladı kaldıran yasayı veto etmesini eleştiren Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a verdiği yanıtta şöyle diyordu. Vergi yasaları ekonomik düzenin işleyişiyle çok yakından ilgilidir ve ekonominin sağlıklı temeller üzerinden yürütülebilmesinde elde bulundurulan düzeneklerden en önemlisidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi yasasını meclise iade gerekçelerinde de açıklamış olduğu gibi önemli olan kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınmasıdır. 5 trilyon gibi günlük kayıp hesabı yapma durumunda olanların kayıt dışında bulunan ekonominin kayıt altına alınmasıyla oluşacak kazancı da göz önünde bulundurmaları gerekir. Dolayısıyla böyle bir hesap yapıldığında belki günlük kazancımız kayıplarımızın ötesine geçecektir. Fakat yasa 7 Ocak tarihinde hiçbir değişikliğe uğramadan Çankaya'ya geri gönderildi. Cumhurbaşkanı da ertesi gün yasayı imzaladı. Böylece resmi gazetede yayımlanan değişiklikle mali milat uygulaması ve nereden buldun düzenlemelerinin kaldırılması yeni hükümetin ilk icraatı olarak kayıtlara girdi. Yapılan değişiklikler arasında hazine bonosu ve devlet tahvili gelirlerinden vergi muafiyeti kapsamındaki tutar brüt 607 milyar lira olması kararı aslında yeni hükümetin ekonomik tercihlerinin de bir işareti niteliği taşıyordu. Vergi affı. Ancak asıl büyük tartışma Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi barışı kanunu ile yaşandı. Tartışmanın odağında ise yasanın tamamı değil 14. maddesi vardı. Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinde sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan ve düzenleyenlerle ilgili olarak 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını öngörüyordu. Ve Vergi Barış Kanunu'nun 14. maddesinde Vergi Usul Kanunu'nun 359. maddesinde sayılan suçları 31 Ağustos 2002 tarihinden önce işleyenler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmayacağı, soruşturma aşamasında olanlar için takibat yapılmayacağı, açılmış bulunan kamu davalarının ortadan kaldırılacağı ve kesinleşmiş mahkumiyet kararlarının da infaz edilmeyeceği hükmüne yer verildi. Vergi barışı ya da affı denilen yasa maliyenin hakkında rapor yazdığı ya da mahkemelik olduğu kişilere şöyle bir kolaylık getiriyordu. A. Mükellef hakkında yazılmış rapora karşı dava açmış ve vergi mahkemesine kazanmışsa dava Danıştay'dayken verginin %20'si artı toptan eşya fiyatları endeksi yani TEFE oranında ödeme yaparak kurtuluyordu. B. Mükellef kendisi hakkında yazılan rapora karşı dava açmış ve vergi mahkemesine kaybetmişse, dava Danıştay'dayken verginin %70'i artı TEFE ödeyerek kurtulabiliyordu. C. Mükellef hakkında yazılmış rapora dava açmış ama henüz vergi mahkemesine sonuçlanmamışsa, %50 artı TEFE kadar vergi ödeyip kurtuluyordu. Yasadan yararlanırken tüm hesaplamalarda vergi aslına TEFE kadar faiz işletiliyor, verginin 3 katı kadar olan kaçakçılık cezası ile TEFE'den daha yüksek olan gecikme faizi de kaldırılıyordu. Bu inanılmaz bir aftı. Yapılan bir hesaplamaya göre devlet 50 katrilyonun üzerindeki bir alacağından vazgeçerek azami 10 katrilyon liralık bir gelir elde etmeyi amaçlıyordu. Ancak yasanın uygulamasında ise elde edilen gelir 4.7 katrilyon lirada kalacaktı. Yasa ayrıca naylon fatura kullananlara yasanın öngördüğü vergi ödemelerini yaptıktan sonra haklarında ceza davalarının kaldırılacağını vaat ediyordu. Bunun istisnası ise naylon fatura düzenleyenlerdi. Ortada bir çelişki vardı. Yapılan hesaplamalara göre naylon fatura işinde asıl kazanç naylon faturayı kullananlarındı. Düzenleyenler bu işten en fazla %3-5 civarında para kazanıyordu. Hükümet naylon fatura kullananlara getirdiği afta ne miktar ne cins hiçbir sınırlama getirmiyordu. Bakan manşette. Yasa kamuoyu gündemine geldiğinde birden Maliye Bakanı'nın da bu af kapsamındaki suçtan yargılandığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinde 7 Ocak 2003 tarihinde kendini affetti manşetiyle yayımlanan haber şöyleydi. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak meclise sunulan ve 31 Ekim 2002 tarihinden önceki dönemi kapsayan vergi barışı tasarısından yararlanacaklardan biri de yine Maliye Bakanı Kemal Unakıtan olacak. Kemal Unakıtan'ın ismi ak bekleyen binlerce kişi gibi 213 sayılı vergi usul kanununun 359. maddesine göre vergi kaçakçılığı iddiasıyla İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan bir davada geçiyor. 1995-1997 arasında toplam 1 milyar 700 milyon dolarlık hayali ihracat ve bunun 3 katı naylon fatura işine imza atan Orhan Aslıtürk ve Muhammed Ciğer'in kurduğu Askor adlı adi ortaklık üzerinden taahhüt kapatmak için naylon faturalarla adlarına hayali ihracat gerçekleştirilen şirketlerden birisi olduğu iddia edilen Al Baraka'nın o dönemdeki yöneticilerinden Kemal Unakıtan ve diğer 87 sanık hakkındaki dava sürüyor. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı vergi barışı tasarısı naylon fatura düzenleyen ve basanlara af imkanı getirmezken asıl vergi kaybına yol açan kullananlara önemli bir kolaylık sağlıyor. Tasarının vergi usul kanununun 359. maddesinde sayılan naylon fatura suçlarına getirdiği aftan yararlanacak kişi ve kuruluşlar arasında şu isimler bulunuyor. Yahya Murat Demirel, Şevket Demirel, Nihan Demirel, Cavit Çağlar, Erol Evcil, Hayyam Garipoğlu, Ali Balkaner, Hakan Balkaner, Hüseyin Bayraktar, Ali Zafer Taciroğlu, Faruk Süren, Fuat Süren, Emin Cankurtaran, Cüneyt Cankurtaran, M. İlhan Arslan, M. Sacit Basmacı, Ergün Titiz, Al Baraka Türk, Kuveyt Türk, Anadolu Finans Kurumu, İhlas Finans. Bakandan ilk inci, abdestimden şüphem yok. Ertesi gün gazetecilerin soruları üzerine Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın verdiği yanıtlar gerçekten de politika tarihine geçecek nitelikteydi. AKP'nin meclis grubu toplantısına gelirken Unakıtan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar şöyleydi. Gazeteci, hazırladığınız tasarı sizi de kapsıyor mu? Bakan, bilemiyorum, bakmam lazım. Ben kendimle ilgili olarak düşünerek bir şey yapmadım, yaptırmadım. Kendime yönelik bir şey yapmadım. Gazeteci, sizi de kapsıyorsa kapsam dışına çıkmayı düşünür müsünüz? Bakan, bunlar genel ilgilendiren kanunlar biliyorsunuz. Ben de bir bakayım. Gazeteci, ama tasarıyı sizin bakanlığınız hazırladı. Bakan, biliyorsunuz bizim yaptığımız tasarıyı bütün kamuoyuna duyurduk. Sizler de alın bakın, inceleyin. Gazeteci, tasarı sizin imzanızla çıktı. Bakan, evet. Gazeteci, imzalarken inceleme imkanınız olmadı mı? Bakan, olmadı. Gazeteci, merak etmediniz mi? Bakan, hayır, hiç merak etmedim. Çünkü benim öyle gocunacak bir şeyim yok. Gazeteci, tasarıya bu kanun maliye bakanlarını kapsamaz diye bir hüküm eklemeyi düşünür müsünüz? Bakan, gülerek, onu da düşünelim madem öyle. Gazeteci, bu tasarı sizi de kapsarsa bundan rahatsızlık duymaz mısınız? Bakan, hayır, niye rahatsızlık duyayım ki? Ne var rahatsızlık duyacak? Bir şey var mı? Yok, rahatsızlık duyacak bir şey yok. O genele yapılan bir kanundur. Gazeteci, kamuoyunda bunun yanlış algılanabileceğini düşünmüyor musunuz? Çünkü sizin hazırladığınız bir tasarı bu ve sizi de kapsayan düzenleme getiriyor. Bakan, benim şahsen suçlu halim yok. Bizim abdestimizden şüphemiz yok. Biz çiğ et yemedik, karnımız ağrımıyor. Onun için benim alınacak, bundan dolayı gocunacak hiçbir şeyimiz yok. Yukarıdaki diyaloğun yer aldığı Milliyet'in 8 Ocak günkü sayısının manşeti ise bu ne pişkinlik olacaktı. TBMM'deki tek muhalefet partisi olan CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın konuyla ilgili ilk tepkisi ise Türkiye böyle bir skandal yaşamadı. Kendi kendisini aklamış oluyor. Kutluyoruz. Artık Maliye Bakanı aklanmış olarak huzur içinde görev yapacak. İşte AKP iktidarı bu. Dokunulmazlık konusundaki yaklaşımı da benzer. Bir yandan yaş kararlarına itiraz edilecek, yargı yolu açılsın denilecek, öte yandan kendileri için yargı yolu kapatılacak şeklinde oldu. Bu CHP ile Maliye Bakanı arasındaki büyük kapışmanın başlangıcı niteliğini taşıyordu. Yasanın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki tartışmaları da Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı kurtaran madde üzerinde yoğunlaştı. Komisyondaki görüşmelerde CHP Milletvekili Ali Topuz, hakkında vergi kaçakçılığından dava açılmış Maliye Bakanı'nın görevinden istifa etmesini istedi. 9 Ocak 2003 tarihli komisyon toplantısındaki tartışmalarda şu diyaloglar yaşandı. Ali Topuz, CHP. Bakan Cumhuriyet tarihinin görülmemiş bir skandalının aktörü, sahte evrak kullanmak suçuyla yargılanan Unakıtan, kendisinin vergi suçunu affeden bir düzenlemenin savunucusu durumunda. Hükümeti ya bir başka bakan temsil etsin ya da Unakıtan'ın da yararlandığı madde tasarıdan çıkarılsın. Ali Kemal Deveciler, CHP. Bakan hakkındaki suçlama ortadan kaldırılıyor. Bu vergi barışı değil, skandal. Sahte fatura basanlar cezalandırılacak, kullananlar aklanacak. Gönül rahatlığıyla bakanlık yapacak. Topuz. Seçim bildirgenizde ağır cezada yargılandığınız suçunuzu kaldıracağınızı söylediniz de vatandaş haydi kaldırın diye icazet mi verdi? İddianamedeki 86 kişi içinde Orhan Asıtürk 1., Muhammed Ciğer 2., Kemal Unakıtan 5. sırada. Akif Hamza Çebi, CHP. Naylon fatura düzenleyen varsa kullanan da var, kullanan daha fazla menfaat sağlıyor. Nurettin Canikli, AKP. Seçim bildirgisi hazırlanırken bakan olacağı belli değildi. Sözlerinizi teessüfle karşılıyorum. Bu bir tesadüftür. Arada illiyet bağı yok. Nurettin Canikli bir ara bakanların bu kanunu getirdiği imkanlardan yararlanması konusunda bir öneri de ortaya attıysa bu sonradan kabul görmedi. Albaraka Türk'te yöneticilik yaptığı dönemle ilgili olarak bilerek naylon fatura kullanma iddiasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan af kapsamından çıkartıldı. Naylon fatura kullanma suçuna da af getiren vergi barışı tasarısının Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerine bu konudaki haberler damgasını vurdu. Sonunda madde naylon fatura kullanma suçunu bilerek ve bilmeyerek diye ikiye ayırdı ve bilerek kullananlar af kapsamından çıkartıldı. Böylece Bakan Unakıtan'ın yanı sıra adlarına hayali ihracat yapılan birçok kişi de af dışında kaldı. Unakıtan eleştiriler karşısında şunları söylüyordu. Dokunulmazlığımı kaldırın, mahkemeye giderim, şeref duyarım. 1-2 yıl önce büyük bir şirkette yönetim kurulu üyesiyken yazılmış hatalı bir rapordan dolayı yönetim kurulu üyeleri hakkında dava açılmış. Sanki ağır bir suç işlemişim. 12. madde ile bakan aklanmıyor, bakanı kapsamına da almıyor. Maliye Bakanı suçlu değil, hiçbir mahkeme suçlu demedi. Haklı veya haksız bir dava açılmış, neticesine bakmak lazım. Ancak gazetelerin köşe yazarları arasındaki en önemli isimler Maliye Bakanı'na yönelik olarak sert eleştiriler yapıyorlardı. Milliyet yazarı Hasan Pulur 9 Ocak 2003 günü Olaylar ve İnsanlar köşesinden kendisine has üslubuyla Maliye Bakanı'nı eleştiriyordu. Neymiş? Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan hazırladığı vergi affı sayesinde 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan kurtulacakmış. Ya ne olacaktı? Koskoca Cumhuriyet Hükümeti'nin bakanı vergi kaçakçısı diye mi yargılanacaktı? Ayıp, ayıp. Hem ne yapmış Sayın Bakan? Albaraka'nın yöneticisiymiş, şirketin adı naylon fatura kullanmaya karışınca yöneticiler hakkında dava açılmış. 87 yöneticiyle birlikte yargılanıyormuş. Derken başına devlet kuşu konmuş. Tayyip Erdoğan'ın kontenjanından önce milletvekili sonra bakan olmuş. Şimdi yakışır mı koskoca Maliye Bakanı'na ağır cezada yargılanmak? Hem zaten şu anda dokunulmazlığı da var ama ne olur ne olmaz, bu işler şakaya gelmez. Bir bakarsın ilk seçimde başına bir kaza gelir, ondan sonra işin yoksa git mahkemeye. Hem zaten vergi affı, affedersiniz vergi affı değil vergi barışı. Sadece bakanı kurtarmıyor ya, binlerce kişiyi de kurtarıyor. Hem yapılan ne? Yapılan şu, kesinleşmiş vergi alacakları ve bunların faiz ve cezalarının %20'sinin 18 ayda ödenmesi halinde faiz ve cezaların %80'i affedilecek. Ne var bunda diyorsunuz değil mi? Biz de öyle diyoruz ama gelin de münafıkları anlatın, şimdiden başladılar. Oh, testiyi kıran da bir, suyu getiren de bir. Bizler vergilerimizi şakır şakır öderken ya da maliye çatır çatır söküp alırken kaçakçılar affediliyor. Size ne? Elbette affedilecekler, elbette devlet onlarla barışacak. Çünkü onlar bu devletin has evlatlarıdır. Ya bizler mi diyorsunuz? Hala öğrenemediniz mi? Bizler enayiyiz, enayi. Bu memleket açık göz uyanık evlatlarının omuzlarında yükselir, enayilerin değil. Ha, sahi Maliye Bakanı partisinin adı neydi? Adalet ve Kalkınma Partisi değil mi? Adaleti buysa kalkınması şöyle dursun. Böyle Maliye Bakanı olur mu? Hürriyet'in başyazarı Oktay Ekşi 21 Ocak 2003 günü Böyle Maliye Bakanı Olur Mu başlıklı yazısında şunları dile getiriyordu. Bir önceki hükümetin Enis Öksüz ve Osman Durmuş'u vardı. Daha doğrusu bu bakanların isminin, resminin ve demecinin olmadığı gazete göremezdiniz. Çünkü her gün, her an, her konuda bir şeyler söylerlerdi. Ve söyledikleri genellikle bak yine ne demişti konuşmalara yol açardı. Halen iş başında bulunan hükümette galiba bu rolü Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan üstlendi. Unakı'dan son olarak iş adamının tedavi giderlerini, çocuğuna yaptığı eğitim masraflarını, gider gösterememesinin kabul edilemeyeceğini söylemiş. Böyle bir sözü söyleyen bakan eğer memur gibi, işçi gibi ücret karşılığı çalışanların tedavi giderlerini, çocuğuna yaptığı eğitim masraflarını gider olarak göstermesine neden razı olmadığını açıklarsa mesele kalmaz. Aksi halde vatandaşlardan bir kısmını kayırdığı, diğerlerinin ezilmesine en azından karşı çıkmadığı sonucu doğar. Aslında Sayın Bakan'ın bir şeyler demesi pek de şart değil. Çünkü ite kaka çıkardığı vergi affı yasası zaten kendisini yoğun bir ilgi odağı haline getirdi. Sayın Kemal Unakı'dan hem Maliye Bakanı hem de devlete sahte belge vermiş olmak gibi taşıdığı sıfatla bağdaştırılması imkansız bir suçun sanığı. Gerçi böyle durumlar son 20 senedir Türkiye'de öyle önemsenmiyor. Hani Turgut Özal'ın paranın karasına beyazına bakmayalım anlayışı vardı ya, o hala hüküm sürüyor. Vergi kaçırmak gibi, devlete bile bile sahte belge vermek gibi olaylar ahvali adiyeden sayılıyor.